Kutsal İsyan 2. ayrım sayfa 18. İşte Mustafa Kemal'in buna benzer bin bir türlü şeyle düşünerek bir tavşan uykusu kestirdiği günlerden birinde kapının önünde apansızın iki kanun neferi belirmişti. Çok şükür gündüzdü. Gece uyuyamadığı uykuyu kestirmeye çalışmaktaydı. Mustafa Kemal sensin değil mi? Benim. Bir yere mi gideceğiz? İsmail Hakkı Paşa istiyor. Oraya gideceksin. Mustafa Kemal iki kanun erinin arasında bodrumdan aydınlığa götürülen merdivenleri heyecanla tırmanmış, güneşe çıkınca şaşırmıştı. Sakalları uzamış, giğneyi buruşmuş, kir pasak içinde kalmıştı. İsmail Hakkı Paşa'nın dairesi öndeki hantal ve sarı boyalı harbiye nezaret yapısındaydı. Kanunların arasında bir sürü merdiven tırmanıp koridorlar geçtikten sonra İsmail Hakkı Paşa'nın dairesine varmıştı. İsmail Hakkı Paşa sakallıydı. Altın çerçeveli gözlüklerinin arkasında, pusu kurmuş olan gözlerinin bakışında genç Mustafa Kemal pek öyle tehlikeli bir anlam bulmamıştı. Bürosunun arkasında tıpkı otoriter bir okul müdürünün azarlayıcı bakışlarıyla kendisine bakıyordu. Bu bakışlarda atlattığı büyük tehlikeyi anlatan ve karşısındaki genç adama haydi geçmiş olsun delikanlı demek isteyen bir anlam açıkça göze çarpıyordu. Genç ihtilalci birdenbire bir umuda kapılmıştı. Demek ki dirimi olsun kurtulmuştu, hazır ol durumunda duruyor, kendisini süzüp duran paşanın gözlerine pişmanlık ve iyi maskelenmiş bakışlarla bakıyordu. İsmail Hakkı Paşa'nın otoriter sesi duyulmuştu. Büyük bir tedbirsizlik yapmışsınız, önünüzde güzel bir istikbal vardı. Hizmeti şahanede şerefi askeriyenizi kaybettiniz. Ne üdüğü belirsiz kimselerle düşüp kalktınız. İhtiyatsızca oyunlara kalkıştınız. Kendinizi kumara, içkiye, ismi ağza alınmayacak yerlerde sefahetle geçirdiniz. Daha da beteri asla tasvibine imkanı olmayan siyasi faaliyetlere cüret ettiniz. Efendimiz aleyhine bazı kendini bilmezlerin ifalatına kapıldınız. Arkadaşlarınızı inzibatsızlığa, sevk ve isyana teşvik ettiniz. Tabii bütün bunların vehametini idrak edersiniz. Haşmet meabımız merhameti şahanelerini hakkınızda ibzal buyurarak her şeye rağmen merhameti şahanelerine mazhar olmanızı tensip buyurdular. Genç ve ateşli bir mizacınız var. Muhtemeldir ki bizzat kötü olmaktan ziyade ifal edilmişsinizdir. Şam'da bir süvari lifasına tayin oldunuz. İstikbaliniz orada kumandanınızın bize irsal edeceği ihbaratın hakkı hareketiniz hakkındaki işaretine bağlıdır. Şu andan itibaren böyle abesle iştigalden kati surette vazgeçerek kendinizi hizmet-i askeriyeye vakfetmelisiniz. Dikkat ediniz. Size ıslahı hal etmeniz için bir fırsat veriliyor. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Mustafa Kemal birkaç türlü felaketten kurtulmanın verdiği birkaç türlü sevinçle yüreği dopdolu olarak paşaya minnetle baktı, teşekkür etti ve tığ gibi bir subay olduğunu göstermek üzere sert ve güzel bir dönüşle güzel bir selam çakarak kanunların arasında hücresine döndü. Hücresinden ayrılabilmesi için kendisine yarım saatlik bir zaman verilmişti. Yarım saat dolmadan kanun erleri onu aldıkları gibi limanda istim üzerinde duran bir gemiye bindirdiler ve karanlık basarken gemi İstanbul'dan ayrıldı. Ne annesi, ne kız kardeşini, ne de herhangi bir arkadaşını görebilmişti. Mustafa Kemal bu gemiyle ancak 80 günde Beyrut'a varabilmişti. Denizlerin coşkun zamanlarıydı. Kopan fırtınalar, kabaran denizler uzun zaman onu yolundan alıkoymuş ve yaşamaktan bezdirmişti. Mustafa Kemal her iyi ve cevherli ihtilalci gibi bundan çok sarsılmış, işin bütün romantik yanı ve şiiri silinip gitmişti. Şimdi karşısında gerçek, çarpan başları yaran kırmızı bir granit kütlesi gibi yükseliyordu. Yaptığı işten pişmanlık falan duyduğu yoktu. Yalnız bu işi bir daha yaparken daha usturuplu, daha kurnazca yapmanın gerektiğini anlamıştı. Bu korkunç hapislik günlerinden aldığı ders salt buydu. Şam'a varınca biraz dinlenmiş ve bu arada ordunun nabzını yoklamaya başlamıştı. Hemen hemen bütün genç subaylar tıpkı Rumeli'deki arkadaşları gibi ihtilalci bir ruh taşıyorlardı. Biricik eksikleri bir araya gelip özgürlük için iş görebilecek bir örgüt kurmak gücünden yoksun oluşlarıydı. Rumeli'deki kaynaşma buradakilerde yoktu. Çöl havasının aşıladığı korkunç can sıkıntısı onu yine militanlığa sürükledi. Düşüncelerine yakın bulduğu birkaç subay arkadaşıyla Vatan Cemiyeti'nin Suriye dalını kurdu. Mustafa Kemal henüz garnizona varır varmaz başından geçen bir olayda Vatan Cemiyeti'nin Vatan ve Hürriyet Cemiyeti olarak Şam'da kurulmasını kolaylaştırmıştı. Genç bir kurmay subay olarak sözde staj yapmak üzere Şam'daki 5. Ordu Merkezi'ne sürüldüğünde Havran'da da bir dürzi isyanı patlak vermişti. Suvari alayı süratle hazırlanmış, yürüyüşe geçmek üzereydi. Mustafa Kemal kimsenin kendisine hazırlanması için bir şey demediğini görünce çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Birliğiyle birlikte götürülmesini istemek için alay kumandanına başvurdu. Alay kumandanı, siz bu alayda stajyersiniz dedi. Kumanda ettiğiniz asıl bölüğün kumandanı vazife başına geçmiştir. Harekata o gidecektir. Zaten siz erkan-ı harp zabıtısınız. Böyle çetin işlere gelemezsiniz. Biz sizi istirahat edesiniz diye Şam'da bıraktık. Merak etmeyin, maaşınız verilecektir. Bu söz Mustafa Kemal'i çileden çıkardı. Bunun üzerine kendi kendine emir vererek arkadaşı Müfit'le beraber atlarını atladılar. Amirlerinden habersizce Havran'a vardılar ve orada yararlıklar göstermekten geri kalmadılar. Mustafa Kemal birliğiyle birlikte Şam'a dönmüştü. Amirlerinin kendisine yaptıkları bu kabalığı bir türlü affedemiyordu. Bu memleketi ancak bir ihtilalin temizleyeceğine bir kez daha inanmıştı. Bir gün çarşıda dolaşıyordu. Rastgele girdiği bir dükkan sahibiyle birdenbire ahbap oldular. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Çorum mensubu olan Doktor Mustafa Cantekin'den başkası değildi. Doktor da siyasi sürgünlerdendi. Mustafa Kemal onun şu sözlerine çok sevinmişti. İhtilal yapmak lazım. Bu idareden başka türlü kurtulamayız. Ben tıbbiyenin son sınıfındayken bu emeliyi takip ettiğim için hapse atıldım. Sonra işte böyle sürüldüm. Benim kafamda birçok arkadaşlar var. Behemal ihtilali yapmak lazım. Bu yolda ölmekten bile çekinmem. Mustafa Kemal ona şu yanıtı vermişti. Hayır, mesele ölmekle bitmez. Asıl ölmeden evvel idealimizi yaratmak, tahakkuk ettirmek ve yerleştirmek şarttır. 1905 yılının bu güzel gecesinde Mustafa Kemal, üç ateşli arkadaşıyla Vatan Cemiyeti'ni biraz daha genişleterek Vatan ve Hürriyet Cemiyeti olarak böylece kurmuştu. Yine o sıralardaydı, Havran bölgesindeki Dürzi kuvvetleri Osmanlı askerleri üzerine sık sık akınlar yapmaktaydılar. Talim ve tatbikatla uğraşan Türk askerleri güç durumda kalmıştı. Sıkışan birlik kumandanı Gençkurmay Subayı Mustafa Kemal'e, ''Bunlara karşı ne yapalım?'' diye sormuştu. Talim ve tatbikatınıza devam ediniz. Fakat görmüyor musunuz durmadan hücum ediyorlar? Evet görüyorum. Ben onları iyi bilirim. Onlar namuslu adamlardır. Kendilerine silah kullanmayanlara karşı silah atmazlar. Kumandan dürzilere silah atılmamasını emretti. Kendilerine silah atılmadığını gören dürziler şaşırıp kalmıştı. Mustafa Kemal'in bu psikolojik silahı ereğe isabet etmişti. Dürziler bunun üzerine kendileriyle konuşacak birini istediler. Mustafa Kemal onlarla konuşmak için ileri çıktı. Dürzilere doğru ilerledi. Onlarla konuştu, reisleriyle arkadaş olmakta gecikmedi. Bu hadisenin ertesi günü Şam'a ve mürettep kuvvetlerin bulunduğu yere bir jandarma albayı gelmişti. Kumandan Lütfi Bey, jandarma albayı ile konuşurken Mustafa Kemal'i de yanlarına çağırdı. Şam jandarma kumandanı Mustafa Kemal'in yanında dürzileri püskürttüğünden dolayı kutladı. Ne var ki doğru bir asker olan Lütfi Bey, ''Hayır biz püskürtmedik, dürziler kendileri gittiler.'' diye yanıt verdi. Fakat meseleyi zat-ı şahaneye arz ederken püskürtüldü diye yazmak lazımdır. Bundan sonra Mustafa Kemal'e dönen jandarma kumandanı, ''Yazılacak telgrafın müsveddesini lütfen kaleme alınız.'' dedi. Mustafa Kemal'in gür ve sarı kaşları birdenbire çatılıvermişti. ''Ben böyle sahtekarlığa alet olamam.'' diye hırçın bir sesle bağırdı. ''Esasen ortada galip ve mağlup da yoktur. Fakat hakikati söylemek lazım gelirse onlar kazandılar.'' Albay dudaklarını büktü. ''Sen henüz cahilsin, sen zat-ı şahaneyi anlamamışsın.'' dedi. Mustafa Kemal tok ve cesur sesiyle ona şöyle dedi. ''Ben cahil olabilirim. Fakat zat-ı şahane olan zatın cahil olmaması ve sizin gibilerin mahiyetini anlayabilmesi lazımdır.'' Mustafa Kemal örgütünü kurup da gizli oturumlarda ateşli nutuklarıyla birçok hayranlar toplamaya başlayınca bu çöl ikliminden de bayağı hoşlanır olmuştu. Kendisi gibi ateşli subay arkadaşları Vatan ve Hürriyeti vahadan vahaya yayıyor, örgütü her gün biraz daha genişletiyordu. Yüksek rütbeli subaylar da bu hürriyetçi ve memleketçi düşüncelere karşı ilgisiz değillerdi. Mustafa Kemal bu sinsi ihtilalci az zamanda düşündüğünden daha çok başarı kazanmış, bu da onda büyük hamleler yapmak düşüncesini uyandırmıştı. Bütün Suriye'deki askeri birlikleri kendi elinde toplayarak İstanbul üzerine yürümek, Kızıl Sultan'ı tahtından indirip beklenen hürriyet ihtilalini yapmak. Yalnız ilk heyecanların sarhoşluğu çabuk geçmişti. Burada da gerçek o kırmızı granit yığını hayalcilerin kafalarını yarmak üzere ideal yolunun üzerine dikilmiş duruyordu. Suriye garnizonlarından İstanbul'a karadan da denizden de gitmek için binlerce kilometrelik yol gerekiyordu. Bu aylarca sürecek bir yolculuk demekti ki bir ihtilal ordusunu yarı yola varmadan eritir, yıpratır ve dağıtırdı. Kendisi yakın olması gereken deniz yolundan Beyrut'a 80 günde gelmemiş miydi? İhtilallerin yolu kısa ve kendileri şimşek gibi hızlı ve kesin olur. Sürekli isyanlara ise Arabistan halkının kaygısız psikolojisi ve uyuyan Anadolu halkının çoğunluğunun durumu uygun değildi. Bunun için bir süre kendisini pek ateşlendirmiş ve heyecanlandırmış olan Suriye'den başlayan özgürlük için isyan projesini az zaman sonra bırakmak zorunda kalmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun diş bileyen halklara dayanarak bir ihtilal yapmanın sakatlığını çabuk anlamıştı. Mustafa Kemal Suriye'ye gönderildiğinde artık yılan hikayesine benzeyen Dürzi isyanlarından biri daha patlak vermişti. Dürzi isyanının bastırılmasından sonra piyade hizmetini görmek üzere Yafa'ya gönderilen Mustafa Kemal bir kez daha denize kavuşmuş ve hayalini yoklayıp duran ihtilal kıvılcımları yine bu genç kafayı ateşler içinde bırakmıştı. İhtilal düşünceleri ve heyecanları artık Mustafa Kemal'in ruhunda kasırgalar koparıyordu. Çok sevdiği askerlik mesleği de ancak ihtilal uğrunda bir basamaktan, değersiz bir araçtan başka bir nesne değildi. Onda bu değişikliği meydana getiren nedenlerden en önemlisi arkadaşı Ali Fethi'den aldığı şöyle bir mektuptu. Şam'da kalmakla hata ettin. Orada boşuna vakit kaybediyorsun. İhtilalin beşiği olsa olsa Balkanlardır. Kendini Selanik'e naklettirmeye çalış. Suriye hiçbir ciddi hareketin kendini gösteremeyeceği bir bölge. İmparatorluğa mülhak bir yerdir. Asıl iş hükümetin bulunduğu yerde yani İstanbul'da kopabilir. Mustafa Kemal Yafa garnizonunda kendini Avrupa kıtasına düşen Türk kentlerinden birine naklettirmek için uğraşmaya başlamıştı. Bütün lütuf kapılarının yüzüne kapalı olduğunu görüyordu. O denizin dibini boylamaktan ancak bir mucize olarak kurtulmuş, bayağı bir sürgünden başka bir şey değildi. Onun için kim şefaat etmeye cesaret edebilirdi? Harbiye nezaretindeki bütün bildikleri onun yalvaran mektup ve haberlerini görmezlikten ve işitmezlikten geliyorlardı. Bir ara artık Ali Fethi'nin salıkladığı Avrupa garnizonlarından birini nakletmenin olanaksız bir şey olduğunu sanarak umutsuzluğa düştü. Şimdi Selanik'e kanunsuz yollardan varmanın düşüncesi üzerindeydi. Sonradan Balkan Savaşı'nda Edirne Kalesi'ne kapanıp düşmana karşı aylarca dayanacak olan topçu kumandanı Şükrü Paşa'ya bir mektup yazmayı düşündü. Şükrü Paşa Selanik'te bulunuyordu. Hürriyetçiler onu da kendilerinden sayıyorlardı. Bu sanıya kapılan Mustafa Kemal ondan medet umdu ve ona bütün gizli düşüncelerini açıklayan bir mektup yazdı. Kendisini Selanik'e aldırması için yalvarıyordu. Şükrü Paşa ona umut verici bir cevap gönderdi. Bunda eğer Selanik'e gelirse bir çare düşünülebileceğini yazıyordu. Selanik'e varmak içinse kaçmaktan başka çare yoktu. İşte buna karar veren Mustafa Kemal, 5. Ordu'nun Yafa bölgesinde görevlendirildiği sırada haberli olan bir iki arkadaşıyla helallaştı ve kılık değiştirerek bir vapura atlayıverdi. Bindiği gemi Mısır'a uğradıktan sonra Yunanistan'a doğru yol almış, Pire'den de Selanik'e varmıştı. Karaya bin türlü heyecan ve korku ile çıkan Mustafa Kemal, annesinin evine varınca düş kırıklığına uğrar gibi olmuştu. Annesi Zübeyde Hanım onun kanunsuz yolda olduğunu anladığından kaygıya ve tasaya kapılmıştı. Üvey babası Ragıp Bey ise daha soğukkanlı ve uzlaştırıcı bir rol oynuyordu. Henüz İstanbul'da Bekir Ağa bölüğü serüvenini unutmayan Zübeyde Hanım'ın ne kerte korkuya ve kaygıya kapıldığı kolayca anlaşılabilirdi. Oğlu yine kendisini affeden padişaha karşı başkaldırmıştı. Bunun sonu elbette hayır olamazdı. Mustafa Kemal'in bu kaygular pazarından azat olabilmesi için Şükrü Paşa'nın bir panzehir sunması gerekiyordu. Bütün umudu da ondaydı. Gizli bir ihtilalci olan paşa elbette ona bir çıkar yol gösterecekti. Şükrü Paşa'yı gidip evinde gördü ve korkunç bir düş kırıklığı içinde kös kös geri döndü. Paşa onun için hiçbir şey yapacak durumda değildi. Mektuplaştıklarını kimsenin bilmemesi için ona yalvarmıştı da üstelik. Bu adamın yumuşak ve vaat dolu mektubuna kapılarak nasıl kalkmış da buraya gelmişti? Evde kuşku içinde ve diken üstünde geçen birbirinin benzeri tatsız günler başlamıştı. Annesi korku ve kaygudan kalp hastalığına yakalanmak üzereydi. Her saat evi basıp oğlunu yakalayabilirlerdi. Bu da büyük bir rezalet olurdu. Onun da yüreğine inerdi. Mustafa Kemal, eski öğretmenlerinden birini bularak birkaç aylık bir tebliğle hava koparabildiyse de bu da derde deva olamazdı. Yine her şey onun sorumlu birliğinde çözümlenecekti. İşte evde kaygıların tasaların biri bin paraya olduğu günlerde Mustafa Kemal vatan ve hürriyet canlandırmak üzere yine davranmıştı. İllegal çalışmaya karar vermişti. Artık bu yolda çalışmaktan başka bir umar kalmadığını anlamıştı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Yakından tanıdığı ve güvendiği ve hepsi de eski hocalarını başına toplayarak vatan ve hürriyetin bir şubesini de orada açmaya ve bu hareketi elden geldiğince hızlandırmaya çalıştı. Bütün Balkanlar kaynıyordu. Sokakta rastlanan hemen herkese ihtilalci damgası vurulabilirdi. Selanik bu tehlikeli durumu yüzünden de İstanbul'dan gönderilen bir yığın hafiye ile dolmuştu. Her dertleşen iki kişinin yanı başında peydahlanan üçüncü gölge bir hafiyeydi. O bu haliyle klasik bir Balkan komitecisinden başka bir şey değildi. Bekir Ağabeylü'nün zindanlarında geçirdiği korkunç günlerin öcünü bir an önce alabilmek için sabırsızlanıyor, kabına sığamıyordu. Kaçak olarak Selanik'te bulunuşu onu bir an önce sonuç almaya zorluyordu. Güvendiği arkadaşlarından en iyilerini en sonra bir araya getirebilmişti. Askeri Rüştiye Müdürü Tahir Bey, şair Ömer Naci, Hüsrev Sami Mustafa Necip, askeri rüştiye öğretmenlerinden Yüzbaşı Hakkı Baha Pars, öğretmen okulu müdürü Mahir Bey bunların belli başlıcalarıydı. Yüzbaşı Hakkı Baha ile anlaşarak bu arkadaşları bir gün onun evinde topladı. Eski Vatan Cemiyeti'ni şimdi Vatan ve Hürriyet adıyla yine kurmak için tartıştılar. Vakit geceydi. Bir petrol lambası bu genç ihtilalcilerin yüzünü türlü yanlarından aydınlatıyor ve duvardaki gölgeleriyle onları daha kalabalıklaştırıyordu. Bu tehlikeli konuşmaların geçtiği odanın havasını sürükleyen Mustafa Kemal'den başkası değildi. Hepsinin gözleri onun gür kaşlarının altında tuhaf bir sıtma ile yarlayan mavi gözlerindeydi. İhtilal toplantısını şu sözleriyle yine o açmıştı. "Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktan maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz müdriksiniz. Bu bedbaht memlekete karşı mühim vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak yegane hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve Tekmil Rumeli kıtasını vatan birliklerinden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı nüfuz ve hakimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her türlü zilleti iktisap edecek menfur bir şahsiyettir. Millet zulüm ve baskı altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük vazifeler yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. Baskı rejimi ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı kurmak zaruridir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Kahredici bir baskı rejimine karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve kökleşmiş olan çürük idareyi yıkmak, hülasa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Odada derin bir sessizlik meydana gelmişti. Lambanın solgun ışıkları içinde Mustafa Kemal'in erkek ve heybetli sesinin yankıları hala dalgalanıyordu. Sevimli ve ateşli şair Ömer Naci ki Mustafa Kemal'in şiirde hocasıydı, ayağa kalkarak onun konuşmasına karşı tatlı şivesiyle ''Mustafa Kemal, arkandayız. Seni takip edeceğiz. Ölümler, cellatlar, işkenceler bile bizi bu azmimizden çevirmeyecektir. Hürriyet verilmez, o ancak alınır. Zulüm ve istibdat altında inleyen bu masum ve biçare milleti kurtaracağız. Yaşasın hürriyet ve ihtilal.'' diye coşkun bir konuşma yapmış, sanki bir meydanda söyleniyormuşçasına gırtlak dolusu söylenen bu küçük nutuk bayağı hepsini ürkütmüş, yalnız Mustafa Kemal'i sonsuz sevindirmişti. Mustafa Kemal her zaman beraber gezip dolaştığı ve beraber içip eğlendiği Ömer Naci'nin kendisine bu denli inanışından ve bir umut gibi arkasına takılışından çok hoşlanmıştı. Gerçek ve katıksız bir ihtilalci subay olan Mustafa Necip, Hüsrev Sami'nin güçlü ve frenlenmiş heyecanı yanında gizli hıçkırıklarla sarsılıyor ve gözyaşlarını tutmak için kendini sıkıyor, dudaklarını ısırıyordu. Ağlamayı erkekliğe yediremiyordu. Mustafa Kemal, işin kıvamına geldiğini anlayınca yine söze başlamıştı. ''Arkadaşlar, gerçi bizden önce birçok teşebbüsler yapılmıştır. Fakat onlar muvaffak olamadılar. Çünkü teşkilatsız işe başladılar. Biz kuracağımız teşkilat ile bir gün mutlaka ve behemmehal muvaffak olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız.'' Bu nutuktan sonra örgütün ne biçim yapılacağı üzerinde bir süre konuşup tartışmış ve bir sonuca varmışlardı. Örgüt üzerine konuşma sona erince Mustafa Kemal yanı başında oturan Hüsrev Sami'ye dönmüş ve bir çete reisi edasıyla "Hüsrev," demişti. "Tabancanı çıkar, şu masanın üzerine koy. Kararımızı yemin ile de teyit edelim." Hüsrev Sami hemen küçük Browning tabancasını çıkarıp masanın üzerine koyarak ölünceye dek bu kutsal dava uğrunda çalışacaklarını ant içmişlerdi. Mustafa Kemal bu illegal çalışmanın büyük tehlikesini az zamanda sezmişti. Bu kez ele geçirse artık bir affı şahane de beklenemezdi. Çevresinde çemberlerin daraldığını anlar anlamaz yine Suriye'ye doğru yola çıktı. Selanik'te kaçak olarak 4 ay kalmıştı. Kendi garnizonuna döndükten sonra Selanik'e nakil işini temelli olarak ele aldı. En inatçı bir insan ile tutturduğu bir isteği ancak bu denli izlerdi. Bütün bir yıl geceli gündüzü İstanbul'dakilerin başını ağrıttı. İstanbul'dakiler de başka çıkar yol bulamayarak onu Selanik'teki 3. Ordu Erkanı Harbiyesi'ne verdiler. Artık Mustafa Kemal sevinçten kabına sığamıyordu. Hem doğduğu o güzel kente hem de çok sevdiği ve çok cefalar çektirdiği sevgili annesi Zübeyde ile kız kardeşi Makbule'ye kavuşmuştu. Bu da bir şey değildi. Asıl ihtilalin beşiğine ve en çok canlı ihtilal malzeme ve kadrosunun bulunduğu yere düşmüştü. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türk ulusunun en büyük adamı olabilmek için bu karma karışık malzemeyi güçlü elleriyle yoğurabilecekti. 1907. Mustafa Kemal Selanik'e varır varmaz annesinin en işlek bir cadde üzerindeki cumbalı evine yerleşmişti. Annesinin şimdiki yaşayışı rahat ve mutluydu. 1903'te yine evlendiyse de kadıncağızın kocadan yana talihi yoktu. Mustafa Kemal'in bu üvey babası da ölmüştü. Selanik'in en işlek ve hareketli bir mahallesinde Zübeyde'ye yeni ve güzel bir evle biraz da para bırakmıştı. Mustafa Kemal Selanik'i çok değişik bulmuştu. Bu değişiklikte biraz da aldanma payı vardı. Kendisinde de büyük bir değişiklik ve olgunluk meydana gelmişti. Selanik askeri rüştiyesinden Manastır Askeri İdaresi'ne gittiği günlerde bugün arasında dağlarca ayrılık bulunuyordu. Anasının evinde ilk yorgunluğunu çıkarır çıkarmaz yine paçaları sıvamış, pek hızlı akmaya başlayan ihtilalci davranışlar seline dalıvermişti. Yine ilk el attığı malzeme askeri okullardan tanıştığı karakter sahibi genç subaylar oldu. Vatan ve Hürriyet'in Selanik şubesini açmak için dolu dizgin çalışmaya koyuldu. Artık iyimser günler başlamıştı. Yarının en büyük bir talihlilik ve iyimserlik havası da ruhunu büsbütün kaplamıştı. Talihsizlikleri ve tehlikeleri kolayca yenebilmesi ondaki bu en büyük olmak tutkusunu daha çok besleyip büyütüyordu. Hapisten kolayca kurtulup Şam'a sürgün edilmiş, işte oradan da yine kendi çabalamalarıyla kurtulup ihtilalci düşüncelerin beşiği Selanik'e gelmişti. Artık büyüklük hülyalarını meydana dökmüş, açığa vurmuştu. Yakın arkadaşlarına olduğu gibi annesine de inan halindeki bu düşüncelerini açmaktan çekinmiyordu. Artık bir okul çocuğu değildi. Bayağı bir iş peşinde koşmuyordu. Varlığında kaynayıp köpüren yüksek güçleri, içinde yaşadığı çevrenin en yüksek sanılan güçleriyle ölçerek bu kanıya geliyordu. Kol ağasıydı. Artık iş yapabilecek yaş ve rütbedeydi. İhtilalci arkadaşlarıyla durmadan gizli toplantılar yapıyordu. Çoğu zaman Beyaz Kule'de meydana getirdiği lokalde Yonyo, Olimpos Gazino ve birahanelerinin kuytu köşelerinde ateşli fısıltılarla konuşup görüşüyor. Daha gizli toplantıları da annesinin en işlek cadde üzerindeki evinde yapıyordu. Bir akşam annesi Zübeyde Hanım, oğlunun odasında oturup sigara içen ve coşkun coşkun konuşan, hepsi de pırıl pırıl genç subaylara kapıdan kahve tepsisini uzatınca tümü de sustu. Kapıyı kapayıp çekilir gibi yapınca yine yüksek sesle ateşli konuşmalar başlamıştı. Kulağını anahtar deliğine yapıştırıp konuşulanları dinleyen Zübeyde Hanım, her zamanki gibi yine ürkmüştü. Oğlan hükümeti devirmeye hazırlanıyordu. Hapishaneden ölüm tehlikesinden kurtulalı şunun şurasına ne kadar zaman geçmişti ki? Bu oğlanın ıslah olacağı yoktu. Anahtar deliğinden içeri bakınca büsbütün ürkmüştü. Ortadaki masanın üzerinde bir tabanca duruyor, bütün subaylar ellerini bu tabancanın üstüne koyarak sözlerinde duracaklarına ant içiyorlardı. Zübeyde Hanım kapıdan çekilip yatağına girmişse de gözünü uyku tutmuyordu. Bu sevgili oğulcuğun başı üzerinde eskisinden daha büyük bir tehlikenin dönüp dolaştığını anlıyordu. Padişahın hiç şakası yoktu. Koca Mithat Paşa'yı Taif zindanında boğdurmamış mıydı? Onun yanında Mustafacığının serçeden ayırt edebilir yanı var mıydı? Konuklar çekilip gittikten sonra Zübeyde Hanım kalkıp oğlunun odasına gitti. "Oğlum," dedi, "haydi gizli konuştuğunuzu anladım. Fakat o silah üzerine yemin ne demek? Hükümeti devireceğiz anne. Ve ben büyük bir adam olacağım. İnşallah oğlum. Elbet bir gün paşa olacaksın. Daha büyük anne. İnşallah yavrum. Bir gün sadrazam da olursun. Daha büyük anne." İhtiyar kadın artık taşmıştı. "Haşa, artık padişah da olacak değilsin ya," diye bağırarak eliyle oğlunun ağzını kapamıştı. Bu son toplantılarda bir olay Mustafa Kemal'in gözünden kaçmamıştı. Kendisi Vatan ve Hürriyet'in canlandırılması için bunca ateşli diller döktüğü halde bir türlü arkadaşlarını ateşlendiremiyordu. Bu serin kanlılık, hatta tasasızlık, ilgisizlik kalbini acıyla vuruyordu. Yoksa arkadaşları onu güvenilmez bir palavracı mı sanıyorlardı? Onu anormal hatta deli bulmadıkları meydandaydı. Söylediği acı gerçekleri anlayışlı dinlediklerini görüyorsa da bununla yetiniyor, evet ve hayır demeye gelince yalnız susuyorlardı. Bu susuşları da dostçaydı. Mustafa Kemal pasif bir direnmeye benzeyen bu bilinçli ilgisizliğe bir süre anlam veremedi. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bu bilmece ruhunda bir umutsuzluk fırtınası koparmak üzereydi ki içten bir arkadaşı aslında pek açık olan durumu ortaya attı ve onu aydınlattı. İş anlaşılmıştı. Selanik'te rakip bir parti daha kurulmuş ve çok dal budak salmıştı. Bu bütün hürriyetçileri ve ihtilacı ruhları bir mıknatıs külçesi gibi kendine çekiyordu. Bu yüzden bu gizli partiden çok daha güçlüsünü yaratmalıydı ki üyeler ondan koparak bu yana gelebilsin. Sonra manastırda bulunan Albay Sadık Bey, ordunun içindeki İhtiyat ve Terakki örgütünün kurucusu ve en büyük şampiyonuydu. Bu tanınmış örgütçünün yanında Mustafa Kemal'in künyesi mi okunurdu? Mustafa Kemal yine Selanik'ten kaçak olarak geldiği Suriye'ye döndükten sonra Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurucularından Hatip ve şair Ömer Naci, Hüsrev Sami, Hakkı Baha kurulur kurulmaz şimşek gibi yayılma eğilimi gösteren gizli Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmişlerdir. Bu yakın arkadaşları Mustafa Kemal'i de 1907'de bu yeni ve gizli kuruluşa almakta gecikmediler. O sıralarda manastırda Rum ve Bulgar çetelerini kovalamakla görevli Enver Bey de Selanik'e çağrılarak partiye alınmış ve ona manastırda çalışması görevi verilmişti. 1906 yılında ordunun en atak, en yürekli ve aydın elemanlarıyla birçok sivil ihtilalcinin el ele vererek bu kuruluşa yeniden kurulmuşçasına bir güç aşılamalarıyla gerçek İttihat ve Terakki Partisi meydana gelmiş ve çok hızlı bir gelişme göstermişti. Manastırda Albay Sadık Bey bütün genç ihtilalci subayları yönetmeye başlamıştı. İttihat ve Terakki Gizli Kuruluşu'nun ilk temeli 1889 Mayıs'ının 21. günü İstanbul'da Tıbbiye'nin bahçesinde atılmıştı. İlk adı da İttihadi Osmani Cemiyeti'ydi. Doktor Abdullah Cevdet, Kafkasyalı Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyin Zade Ali, Diyarbakırlı İshak Suketi, Doktor Nazım ve daha birkaç genç tıbbiyeli kurucu arasında bulunuyorlardı. Ne var ki bu kuruluş henüz romantik günlerini yaşarken yine 1889'da Bursa Ziraat Mektebi Müdürü Ahmet Rıza Bey Paris'e bir görevle gitmiş, orada kalmış ve yurt dışında gerçek İttihat ve Terakki Kurumu'nu kurarak eyleme geçmişti. Meşveret gazetesini çıkararak istibdada ve Abdülhamid'e karşı cephe almış, padişaha kızdırıcı yazılar göndermeye başlamıştı. Gizli derneklerini bir türlü harekete geçiremeyen İstanbul'daki tıbbiyeli gençler, Ahmet Rıza Bey'in Paris'teki çalışmalarından büyük heyecana kapılmışlar ve hemen adamlardan Ahmet Verdani, Doktor Nazım ve Ali Zühtü Beyleri gizlice Paris'e Ahmet Rıza Bey'in yanına kaçırmışlardı. Bunların da katılmasıyla meydana gelen Ahmet Rıza Bey grubu, genç Türkler grupları içinde büyük bir ün sağladılar ve memlekete döktükleri ihtilalci yayın organlarıyla Abdülhamid'i çok terlettiler. Bir güçlü grupta Prens Sabahattin'in çevresinde toplanmıştı. Bunlar da Abdülhamid'in diş bilediği güçlü bir gruptu. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasındaki büyük kentlerin ve aydın subay kadrolarının kurduğu ihtilalci örgütler çok daha işe ve eyleme bağlıydılar. Bu yüzden de Avrupa'daki grupların çalışmalarından daha çok etkili bir yolda çalışıyorlardı. Attıkları her kurşun kolayca yerini bulabilirdi. İhtilalci bir ordu kurmak amaca yakın hiçbir ihtilal örgütü olamazdı. İttihat ve Terakki'nin başlangıçları Avrupa'da Fransa ve İngiltere'de ilk ihtilalci geleneği kuran Ziya Paşa Namık Kemal ve Ali Suavi'ye dek dayanıyordu. Demek oluyordu ki istibdada karşı gelen devrimci gelenek sivil aydınlarca kurulmuş ve daha çok Avrupa'da beslenip büyümüş, dal budak salmış ve sonra temelli olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içindeki silahlı kuvvetler arasına yayılmaya başlamıştı. Silahlı ihtilalci düşüncenin el ele vermesi çoğu zaman başarının kalbine çok yaklaşıldığının işaretidir. Bu yüzden de Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük birkaç Avrupa kenti büyük ordu merkezleri de olduğundan hızlı birer tehlikeli ihtilalci yatağı olmuştu. Manastır, Selanik ve Edirne silahla ihtilalci düşüncelerinin sarmaş dolaş olduğu üç büyük kentti. Silah ve ihtilalci düşüncenin kardeş olduğu bu kentler Avrupa'daki ihtilalci çalışmaları ikinci dereceye düşürmüş ve unutturmuştu. Eline silah almış ihtilalci düşüncesi artık herkesten çok amaca yakındı. Böylece Osmanlı İmparatorluğunu saran ihtilal düşüncesi orduya girerek büyük bir zafer şansı kazanmış oluyordu. Şu var ki ihtilal kıvılcımı ordunun cephaneliğine düşmeden önce sivil ihtilalcilerin elinde parlamıştı. İkinci ordu merkezi Edirne'de sivil ihtilalcilerle askeri ihtilalciler el ele vererek bir gizli ihtilal komitesi kurmuşlardı. Bunda birkaç askeri doktor, subayla birlikte türlü mesleklerden sivil devlet memurları yer almıştı. Hızlı bir tempo ile çalışıyorlardı. En çok ordu safları arasında işliyorlardı. Abdullah Cevdetler'in İstanbul Tıbbiye Mektebi'nde kurduğu ilk örgütün adamlarından İpekli Hafız İbrahim Hoca, elindeki propaganda alanının çok geniş olmasından yararlanıyor. Selimiye Camii'ne namaza giden asker ve subaylara istibdada karşı direnme tohumları saçıyordu. Ne yazık ki bu çiçeği burnunda dernek provokatör Teğmen Sait'in jurnalı sonucunda baskına uğradı. Ve içlerinde posta memuru Talat Bey'in Paşa'da bulunduğu ihtilalciler yaka paça cezaevine tıkıldılar. Ağır bir hüküm ve sürgün beklerlerken affa uğradılar ve kendilerine İstanbul ile Edirne'den başka herhangi bir kentte oturmalarına göz yumulacağı bildirildi. İttihat ve Terakki'nin büyük başı posta memuru Talat, 1,5 yıllık mahpusluğu arkada bırakarak Selanik'e varmıştı. Selanik onun gibi göz hapsinde bulunan binlerce kişiyle kaynıyordu. Hafiyesi, polisi gibi ihtilalci de çok olan Selanik'te çok çetin, işsiz, aç günler geçirdikten sonra güçlükle bulduğu bir gezici postacılıkla ekmeğe biraz olsun yaklaştı ve ihtilal düşüncelerine yoldaşlık etmek için vakit bulabildi. Burada da çok ilginç bir şey olmuştu. Edirne'de subaylarla çalışan Talat, Selanik'te de onların arasına düştü. Şundan ki subaylar, sivil devlet memurlarından ve silahsız aydınlardan çok daha yürekli ve disiplinliydi. Tanıştığı subaylardan biri Mustafa Kemal'in Fransızca öğretmeni Naki Bey'di ki, gizli kımıldanışlarda adının geçmediği yer yoktu. Öbürü de Redif Tümeni Mülhakı Kemal'di. Talat'ın bahtı öğretmenlerle açılmıştı. Başta Bursalı Tahir Bey olarak birçok öğretmenlerle dost olmakta gecikmedi. Genç Talat'ın büyük zekası kendini göstermiş, hemen ihtilalci atmosferin yan yana getirdiği dostluklardan bir ihtilal derneği doğuvermişti. İşte çekirdeğinde Talat Bey'in boy verdiği bu ihtilalci kuruluş. Abdülhamit'in canına ot tıkayacak gerçek ihtilal gücünün ta kendisi olmuştu. Talat Bey'in katılmasıyla Sivil Asker Karması Genel İhtilal Merkezi Selanik'te 1906 yaz aylarında kurulmuş ve hızlı bir tempo ile çalışmaya başlamıştı. İttihat ve Terakki'nin Selanik Genel Merkezi'ni meydana getirenler Askeri Rüşdiye Müdürü Bursalı Mehmet Tahir, bu okulun Fransızca öğretmeni Naki, PTT Müdürlüğü Başkatibi Talat, sonradan İzmir Valisi olan Rahmi, sonradan İttihat ve Terakki Partisi Genel Sekreteri olan Mithat Şükrü, Yüzbaşı Kazım Nami, Duru, Yüzbaşı Hakkı Baha Hatip, Şair Ömer Naci, İsmail Can Bolat, Edip Servet Beylerdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.